BKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, ötelerde, okyanusun ilerilerinde, kuzeylerde sevgili Samet var. Ve sevgili Samet bugün kahvesiyle bizimle. Sevgili dinleyen. Nasılsın Sametciğim? Ne var ne yok?
İyiyim sevgili canım. Sağ ol. Umarım sen de dinleyen de iyisinizdir. Bugün böyle kafam kadar bir kahve aldım. Çünkü böyle 3-4 saatlik uykuyla iş ve podcast arasında mekik dokuduğum için dedim bu kahveye ihtiyacım
ya
var.
Bir ona nevi şöyle benzin, diyorum ben.
Benzin görevi hani görüyor.
Kafam kadar diyorsun ama sevgili dinleyene tam olarak ifade etmek gerekirse vazo ebatlarında bir bardak var şu an Samet'in
yani elinde ve kafam da vazo kadar olduğu için hatta şöyle senin dinleyen için resim çekmen için yan yana koyuyorum.
Gerçekten iyiymiş.
Screenshot gerçekten kafam vazo ve kahve üçlüsünün ebatlarının birbirine orantılı olduğunda. Yani böyle bölüm başlarında bölümü açmadan önce bu tarz tespitleri yapmamız çok önemli. Yani bazı şeyleri kararlaştırıp bölüme dalmak daha mantıklı.
Yani evet, ebatlar konusunda anlaşmamız gerekiyor. O konuda haklısın. Bugün senin kapşonunu görüyorum yani. Hani bizim bu taraflar biraz soğuk. O taraflar da mı soğudu acaba sevgili Samet? Yoksa o taraflar soğuktu da buralar mı soğudu diye düşünmeden edemiyorum ve bu hani bumerang döngüsü içerisinde sevgili dinleyeni de şaşırtalım.
Hava durumu sunmadan bölümü açmak olmaz.
Kesinlikle.
Diyorsun. Ya bizde aşırı yağmurlu ve soğuk havalar var ve hoodie season açıldığı için kapşonluları da. Bu arada eşim ya çok şimdi kızıyor her gittiğimiz yerde yeni bir kapşonlu aldığım için artık yeter dedi. Dolabında kapşonlu
başka bir şey kalmadı. Sende kapanmadığı için aslında açılmıyor da bir tarafıyla.
Doğru diyorsun yazın.
O yüzden sevgili Lori'nin hani buna şaşırıyor olması beni şu an daha da şaşırtıyor diyebilirim.
Aslında şaşırmadan çok yasaklar silsilesi diyelim. Kısıtlama geldi artık. Artık bu ayda 3 tane kapşonla alma canıma geldi olaylar. Bu
şimdi
ayda
sevgili,
bir tane al.
Sevgili dinleyen belki sıkı takipçimiz ise hatırlayacaktır. Yasaklar bölümü yapmıştık hani.
Evet.
Bazı ülkelerde olan garip yasakları ele almıştık. Bu da senin özelinde böyle bir yasak diye düşünebiliriz.
Evet, her evliliğin içinde böyle gizli saklı yasaklar, ufak tefek kısıtlamalar vardır diye düşünüyorum.
Tabii.
Bu arada yani böyle baskılar oluyor, insanlık dışı uygulamalar oluyor ve bazen böyle şeyleri de göz ardı etmek için yerin altına ya da halının altına süpürmek için bazı insanlar ve devletler ve kuruluşlar bazı numaralara da başvurabiliyor sevgili Cihan. Hatta evlilikte de öyle şeyler olabiliyor diye konuyu bağlamak için yavaştan böyle bir zorlamayla sana
şey gibi hani böyle atın üstündeki kovboyun attığı kement gibi bir bağlama oldu gerçekten. Dediğin doğru. Hani belli başlı şeyleri örtbas etmek için belli başlı yollara başvuruluyor. Bunlardan birisi de bugün bölümümüze konu olan, yakın zamanda da daha da böyle gözümüze sokulmaya başlayan sports washing denilen bir tanım. Tabii bu tanım biraz hani İngilizce merkezli yani hani.
Yeni yeni ortaya çıkıyor son yıllarda.
Biraz yeni yeni ortaya çıkıyor. Bir de hani Türkçe tanımı biraz uzun. Bilmiyorum sen araştırırken baktın mı? Hani sports washing dediğin zaman bir kelime aslında ama Türkçe karşılığını paylaşmak istiyorum. Biraz uzun.
Nedir sendeki uzun tanım?
Aslında bir nevi bir hani şey, hani kelimenin açılımı gibi sözlük anlamından öte bir tanım. Yozlaşmış ülkelerin prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak uluslararası arenada kendilerini modern, gelişmiş gösterme çabası diye çevrilmiş. Bence tanım şey böyle. İçi dolu dolu olan, aslında bu kelimenin altında yatan bütün alt başlıkları da ortaya döken bir tanım gibi geldi
bölümü
bana.
Bölümü özetleyen diyorsun. Yani kapatalım gidelim dükkanı. Bölümün özetini yapan bir tanım. Ama bir şey diyeceğim. Sporla arınma diye bir deyim de buldum ben. Sports washing'i biraz Türkçeleştirme çabası için.
Şimdi arınma ama arınma biraz şey ya.
Değil mi?
Hani,
biraz kuvvetli bir kelime.
Evet. Yani burada bir arınma yok aslında. Burada bir senin biraz önce dediğin o halının altına
arınma
süpürme
çünkü kurtulmuş
eylemi.
Olursun. Evet. Arınma da çünkü kurtulmuş olursun içindeki kesinlikle durumdan. Sports washing'de aslında yıkama yağlama sezonu diye düşünürsek aslında kaba tabirle spor yıkama ve yağlama AŞ olarak da çevirebiliriz. Kendi aramızda bir deyim bulup bunu piyasaya sürelim derim ben yani. Yok şaka bir yana dediğin evet çok doğru. Bir de şey galiba sevgili Can, yani şimdi özetini tanım bölümü özetledi gibi diyorum da o kadar çok derine girebilecek örnekler yerleri var çok ki bunun. Örnekleri çok, sebepleri evet çok. Ben biraz da şuna bağlıyorum bunun son zamanlarda Google aramalarında artması, gündeme gelmesi, bununla ilgili programlar yapılmasını. Biraz da dünyanın daha connected yani birbirine bağlı olması, her an herkesin her şeyden biraz daha farkında olabilmesine bağlıyorum. Sports washing'e bazı organizasyonların ve devletlerin gerek duymasını. Eskiden çok fazla buna gerek duymazlardı çünkü iletişim araçları bu kadar kuvvetli evet değildi. Bugün doğru, yani bugün İran'da bile ayaklansa insanlar İran'dan dışarıya görüntü, tekst, mesaj, resim servis edebiliyorlar. Baskın kesinlikle bir ülke olduğu için örneğini veriyorum yani İran'ı. O yüzden sports washing'in bence son zamanlarda daha da başvurulan bir yöntem olması ve gündeme gelmesi özellikle sosyal medyanın kuvvetlenmesi ve insanların her şeyin daha farkında, anlık farkında olmasından dolayı diye genel böyle bir yorum katıp istersen sana biraz şey hakkında söz vereyim. Senin için ilk ne zaman ortaya çıktı kelime ve ne zaman ortaya çıktı sports washing eylemin kendisi? Sende ne var ne yok? Bakalım karşılaştıralım bendeki notlarla.
Şimdi hani bu tanım yakın zamanda aslında bir kelime olarak vücut bulmuş gibi gözükse de eskiden beri süre gelen bir tarafı da var. Senin dediğin hani kitle iletişim tarafının gelişmesiyle birlikte insanların biraz daha gözüne sokulmaya başlandı. Bir de tabii ki hani sporun toplumlar üzerindeki etkisi de finansal tarafında düşündüğün zaman daha da arttı ve hani son dönemde hani şu an bahsettiğim sports washing tanımı üzerinden sadece futboldan bahsetmiyoruz ama tabii pastanın büyük bir tabii payı canım futbol olduğu için yaptığı bir yatırımı ölü yatırım olarak değil de değer kazanan bir yatırım haline de dönüştürdüğü için tabii ki futbol ana başlıklardan birisi. Ama ve lakin zamanında kralın takımı olarak bilinen Real Madrid de Franco zamanında böyle sporu kullanarak böyle parlatmış onu. Nasıl parlatmış? Hani daha çok yaptığı uygulamalarda değil de işte bu takımın başarıları üzerinden halkı bir şekilde yönetmeye çalışmış ya da nasıl diyelim kontrol altına almaya çalışmış.
Etkilemeye çalışmış evet.
Evet bir etki yapmaya çalışmış. Diğer taraftan baktığında futbolu bir kenara koyarsak mesela olimpiyatlar kısmı var. Bu çok enteresan. Mesela dünyanın çoğu bloğunun karşısında olan Çin 2008 olimpiyatlarını yaptı. Ne kadar hani insan hakları ihlallerinden bu podcast özelinde bile kaç bölüm yaptığımız ben hatırlamıyorum yani. Ve yapacağımız da yani çok net. Çok bir sürpriz olmayacaktır.
Radarımızda bir yer. Evet.
Evet. Yani hani dönelim tekrar 2018 Dünya Kupası Rusya'da yapıldı. İşte şu an dünyanın geri kalanının çoğu bloğunun ülke olarak Rusya'nın karşısında olduğu ve hali hazırda devam eden bir savaşın olduğunu da düşünürsen büyük bir soru işareti. Geldik
Sochi,
Katar'a.
Sochi kış olimpiyatları.
Mesela Sochi kış olimpiyatları. Yani şey böyle örnekler artarak devam ediyor. Önümde de var. Sen de ekle lütfen. Yani sanki bir konsorsiyum var ve oradaki rüşvetlerden ve dönen hani komplo teorilerinden bahsetmiyoruz bile sevgili dinleyene evet, evet, bu aşamada. Sadece şeye odaklandık. Yani insan hakları ihlalleri, işte ne bileyim basın özgürlüğü ihlalleri ya da kendi halkına yaptığı nasıl diyelim hani insanlık dışı ya da hukuk dışı uygulamaları belirtebiliriz. Bayağı böyle silsile şeklinde giden kabarık bir dosya gibi. Benim en çok dikkatimi çeken son bir örnek verip topu sana atacağım. Berlin Olimpiyatları.
Zaten yani, oradan girmek istiyordum ben de.
Evet. Topu yani Nazi döneminin belki de en büyük propagandası 1936'da meydana gelen olimpiyatlar diye düşünüyorum.
Şimdi güzel bir bilgi vereyim İngilizce ilgili. Ben de bunu yeni öğrendim. Bilmeyenler için söylüyorum. İki tane kelime yan yana gelip de tek bir yeni bir kelime anlamı ifade ettiğinde İngilizce'de. Türkçesinde sen zaten biliyorsunuz belki ne dendiğini ama İngilizce'de portmanto deniyormuş. Portmanto yani Türkçedeki portmanto yok.
Elbiselerimiz evet, astığımız bir şey değil.
Onun ilgisi yok. Ama onun İngilizce versiyonunda ki Fransızca ve Latin kökenli kelime olduğu aşikar. Sports ve washing yan yana geliyor. Bunu ilk kullanan Britannica.com'a göre Azerbaycan'ın bazı uluslararası ilgiden kaçınmak için zamanında bazı insan hakları ile ilgili bir sıkıntıları olduğunda 2015'te ilk o zaman medya kullanmış sports washing'i Britannica'ya göre. Ama biz kelimenin ne zaman kullanıldığından çok olayın ne zaman hangi zeki insan tarafından etkili bir şekilde kullanıldığına dönecek olursak benim için en büyüğü ve ilki, yani bariz olan ilki Berlin Olimpiyatları. Çünkü şöyle bir şey buldum araştırırken. Şimdi Naziler zaten Nazi oldukları belli, biliniyor olimpiyatları yaparken. Evet. Ama baktığın zaman belgelere oradaki Yahudi karşıtı bütün posterleri, işaretleri, sloganları, yazıları olimpiyatlar sırasında indirmişler. Ayrıca Yahudilerin bulunduğu yerleri daha da uzaklaştırmışlar şehir merkezinden. Yani orada sports washing'in tam anlamıyla harfi harfine kitabına uyarak vücut güzel bir Berlin, anlayışlı bir Almanya, hoşgörülü, sevgi dolu Almanya portresi çizmişler bu Berlin olimpiyatlarıyla. Bu ilk ve en büyük örneklerden biri. Biraz böyle içini kazıdığında acaba bundan sonra ne oldu diye Berlin'le günümüz arasında başka bir tane buldum. Belki bu senin önüne çıkmıştır ya da çıkmamıştır. 1970'lerde Arjantin'de çok kötü kanlı politik olaylar oluyor, çalkantılar oluyor. Binlerce insanın hatta öldüğü söyleniyor iç çatışmalarda. Ve burada FIFA'ya yeni seçilen başkan João Havelange, herhalde öyle okunuyordur o ismi, burada sponsorluk anlaşmalarına da yeni yeni imza atmaya başladığı için FIFA'yla gidiyor, ne yapıyor? 1978 Dünya Kupası'nı Arjantin'e veriyor. Ve bu olaylardan sonra veriliyor bu. Neden? Çünkü 74'te olaylar oluyor, 78'de Dünya Kupası oluyor. Birinin, bir ülkenin veya devletin, hükümetin orada prestijinin kurtarılması lazım. Ne oluyor? Dünya Kupası'yla yeni bir Arjantin, hoşgörülü Arjantin imajı çizilmeye çalışılıyor. Sonra oradan günümüze geliyoruz. Senin bahsettiklerini hiç tekrarlamayacağım. Onlar zaten çok yakın tarih ama sadece böyle büyük turnuva genelinde değil, benim önümdeki günlük örneklerde Manchester City'nin satın alınması var.
Evet.
Paris Saint-Germain'in satın alınması var. Bunlar futbol kulüpleri. Newcastle United en son satın
alınan. En tartışmalısı değil mi?
En tartışmalı. Aslında. Hatta federasyonun nasıl buna izin verdiğiyle ilgili çok tepkiler oldu İngiltere'de. Bir de senle benim jenerasyon olarak eminim anılarımızı canlandıracak. Belki daha yeni dinleyenler varsa gençler bakabilirler. Berlusconi'nin zamanında bir Milan olayı vardı.
Evet.
Bu da çok iyi bir sports washing örneği. Çünkü Berlusconi çok tartışmalı.
O zaman başbakan değil miydi o?
Aha, aynen.
Öyle bir şey durumu da vardı.
İşte aynı zamanda başbakandı, aynı zamanda kulübün başkanıydı, aynı zamanda Milan başarıdan başarıya koşuyordu. Ve aynı zamanda da başkanı sadece devlet kararları değil, hükümet kararları değil, kendi özel hayatında ki işte metresleriydi, aşk hayatıydı, ne bileyim çok kızlarla basılmasıydı falan. Adam. Ya rockstar gibiydi. Bir başbakan Teoman gibi bir şeydi yani adam. Yani ve sports washing'i aslında alttan altı kullanan, bireysel anlamda kullanan bir örnek Berlusconi. Tabii bunun örnekleri her yerde var. Bütün dünyaya yayılıyor ve en önemlisi benim için Suudi Arabistan'ın bu kadar atağa kalkması sports washing ile ilgili. Çünkü oraya gelmeden olmaz bu Cristiano Ronaldo.
Aynen.
Arabistanları gitmesi
bambaşka
falan.
Bambaşka. Özellikle yani içinde bulunduğumuz 2023-2024 senesinde zirveye de ulaştı bu olay.
Evet ve bunun iki sebebine ben kişisel fikrimi söyleyecektim. Birincisi Yemen savaşlarında Arabistan'ın sebep olduğu insanlık dışı ve çok tepki gören olaylar. İkincisi de bence ondan sonra burada kesinlikle bölümünü yapmamızı istediğim Cemal Khashoggi olayı. Bütün bunlardan tepkiler almış ve imajı yerle bir olmuşken bir baktık golf turnuvaları düzenleniyor, boksörler, dünyanın en ünlü boksörleri birbiriyle buruşmak için işte Arabistan'a gidiyorlar.
Evet.
Bir tane röportaj izledim.
E-spor etkinlikleri oluyor mesela.
E-spor oluyor evet. Bir tane röportaj izledim, çok hoşuma gitti. Böyle 10 saniyelik klip kesmişler. Bir tane profesyonel kaykaycı var. Yani nereden aklına geldi de kaykaycı getirdin Suudi Arabistan'a. Adama mikrofonu uzatıyorlar. Diyorlar ki bu turnuva için buraya kadar gelmişsin. Değdi mi? Hoşuna gitti mi? Ne bileyim yarışma nasıl? Ortam nasıl? Adamın cevabı şey. Parası güzel. Parası için değdi tabii. Yani açık açık söylüyor adam. Adam diyor ki ben buraya gelmezdim de parası için geldim. Yani çok para baydılar herkese. Aşırı paralar.
Sürpriz bir açıklama değil ki bence. Yani hani bir insan bu tarz organizasyonlar için orayı seçiyorsa hani biraz Cem Yılmaz şey olacak, cümlesi olacak ama tamamen duygusal yani.
Evet evet, gidenler için duygusal da vicdan anlamında birazcık ikilemdeyim ben. Yani
kesinlikle. Yani para acaba bazı şeyleri satın almaya yetmemeli mi diye insan düşünmüyor değil senin bahsettiğin bu noktada.
Evet Cihan, çünkü şöyle bir şey var. Sen orada tamam çok iyi bir parayı cebine indirip belki son önündeki 20 yılı kurtarıyorsun bir yılda. O konuda suçlayamazsın kimseyi. Ama sen aslında bu devletin veya bu yapının artık neyse Suudi Arabistan krallığının yaptığı her şeye de bir nevi imza atmadan destek bildirgesi yayınlamış yani, oluyorsun bu hareketinle. Çünkü mesela turistler için
maske gibi oluyor,
özel evet. Mesela turistler için özel alan açmışlar, özel kumsallar açmışlar, özel kurallar koymuşlar. Orada işte gelenler, turistler, gezinenler, imza atanlar, sporcular falan bikiniyle dolaşıyorlar, içkilerini içiyorlar, her şeyi yapıyorlar bu özel kısıtlı alan içinde. Dışına çıktığın zaman ama Arabistan Suudi vatandaşına uygulamalar devam ediyor. Katı insanlık dışı uygulama. Anlatabildim mi? Yani o kadar bariz yapılan bir şey ve şeyde 60 Minute'da ki önerilerime koydum. Çok seviyorum 60 Minute'u bazen.
Vay. O yüzden ben de notlarımı almıştım. Seviyorsun diye.
Aynen. Ama sıkıştırmalı sorular anlamında 60 Minute gerçekten çok iyi. Bunu dinleyene buradan genel olarak söyleyeyim. Evet, mesela evet, Trump başkanken Trump'ın suratına da çok güzel sıkıştıran sorular soruyorlardı. Burada da Suudilerin prensenin galiba kardeşine veya çok yakın birisiydi aileden. Yine böyle krallık ailesindeki birine soruyorlar. İşte sports washing yapıyorsun deniliyor. Yapıyorsunuz zaten hani bariz açık falan diye. Adam şey diyor yani sırıta sırıta. Yani ben ona sports washing demeyeyim de 2030 vizyonu diyeyim diyor. Hani böyle dalga da geçiyorlar çünkü, kamera önünde.
Çünkü Dünya Kupası 2030'da Suudi Arabistan'da. Onun için de ayrı bir parantez açmak lazım.
Şimdi reklamlar. 2030 Dünya Kupası'na bilet kazanmak isterseniz HKB
sıraya girmek için. Şimdi altyapısını bu organizasyonu almak için uzun zamandır yapıyorlar aslında. Nasıl yapıyorlar? Evet. Önce ufaktan ufaktan belli profildeki oyuncuları getirmeye çalışarak başladılar. Bir süre getiremediler aslında. Bazılarını kandırıp getirdiler tek tük de olsa.
Biraz Ronaldo hızlandırdı o süreci sanki değil mi?
Ronaldo işin gerçekten yani
ondan
şey
sonra
oldu,
patır patır gelmeye başladı herkes. Evet.
Şey yapmaya başladılar. Yakın zamanda gördüğümüz üzere bütün süper kupaları kendi istedikleri takvime göre ayarlayıp kendi ülkelerinde bir şekilde oynatmaya kadar.
Biz de maruz kaldık o dramın
biz de maruz kaldık evet. Yani inanılmaz büyük bir krize sebebiyet veren sevgili dinleyenin de bence bildiği mesela Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finalinin aralığın sonunda Riyad'da oynanmaya çalışılması ve senin aslında tarihsel olarak büyük problemler yaşadığın bir ülke Arabistan ve belli alerjileri var bizim toplumumuzun değerlerine karşı. O yüzden dolayı bir sıkıntı yaşandı mesela. Ondan sonra ne oldu? İşte Real Madrid birkaç hafta sonra gitti Riyad'a. Böyle uçakta dizilmişler, şov poz veriyorlar vesaire. Yani hatta İtalyanların da Süper Kupası oldu. Yani sonuç
lafını bölebilir miyim?
Tabii ki.
Şimdi şey diyecektim sana. Almanya'nın konsolosluğunda elçi öldürseydi, ya elçiliğinde
oraya gelecektim,
kendi vatandaşını öldürseydi Almanya'da Suudi Arabistan, Almanya'nın takımları Süper Lig kupası için oraya gider miydi diyecektim. Sonra aklıma geldi. Zaten bir kalkışma olmuş oraya gitmek için. Bayern Münih'in yöneticileri, daha doğrusu üyeleri, kulüp üyeleri o kadar çok tepki göstermişler ki Bayern Münih geri çekilmek zorunda kalmış bu fikirden. Yani birazcık şey de var sanki. Kendi içinde de insanların duyarsızlığı var diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musun?
Bir tutarsızlık var. Yani biraz insanın doğasında da var. Çıkarlarına göre hareket etme durumu da var biliyorsun. Ama o bölgenin yani seversin ya da sevmezsin o ayrı bir olay. Ama ne olduğu belli. Hani o bölgeden çıkacak olan şeyin ne olduğu sürpriz değil.
Ürün belli
oraya, diyorsun. Ve oraya gidiyorsan herhangi bir spor organizasyonu için. Evet, o herhangi yani bu tarz bir ülkenin yaptıklarını %100 onaylıyorsun anlamına gelmez ama böyle yüzüne taktığı V for Vendetta maskesinin parçalarından biri oluyorsun ve bir noktada
ters anlamda tabii. Çünkü V for Vendetta maskesi olumlu o şeyin içinde, kontekstin içinde normalde. Burada ters anlamda kullanıyorsun
maskeyi. Evet, evet, evet. O maskeyi, maskenin öğelerinden biri oluyorsun. Yani evet, hani hayatında bir kere yapıp bırakanlar da olabilir, sürekli gidenler de olabilir. Ama o parçalardan biri ve hoş da değil bence. Oradan muhabbeti şeye doğru evrileteyim. Şimdi futbol inanılmaz bir endüstri haline geldi ya. Yani amatör küme maçları bile belki yakında bahislere açılacak ve belki de bazı ülkelerde zaten hali hazırda var.
acayip bizim yere gidiyor. Evet.
Bizim küçüklüğümüzde aslında bunun, bu sports washing tarafının ilk örneklerinden biri aslında Chelsea kulübü futbolda. Yani Roman Abramovich'in İngiltere'de bir takımı alıp uzun yıllarca sahibi olarak kalması, ki bu Ukrayna-Rusya savaşına kadar da ondaydı. Artık satmak zorunda kaldı. Çünkü el koyacaklardı. Alengirli işler oldu. Ama hani
aslında
bazen
satamadı da onu. Yani düzeltme olsun. Satarken
tam satamadı herhalde değil
fon,
mi?
Evet, satarken fon el koydu. Çünkü şey dedi o. Ben bunu satıp bütün parayı Ukrayna'daki savaş mağdurlarına vereceğim dedi. Onu der demez İngiltere'de federasyon şey dedi. Bu yani bu para kesin bunun cebine veya Putin'e veya bir başka yere gidecek belli dedi. Buna güven olmaz dedi ve anında bir fon oluşturup, yani Türkçesi şimdi unuttum, böyle belli bir
şey, bu barış fonu falan.
Yok ya, bir kelime var ya, burada da kanallar falan devrediliyor bazen yönetim.
Ha, şey diyorsun sen, Türkiye'de meşhur TMSF var. O tarzı
onun gibi bir şey yarattılar. Bir hemen
atama yapıyorlar oraya. Peki sana şöyle sorayım. Aslında legal olan bir şeyden bahsediyoruz. Adam onu satın alırken belli, nasıl diyeyim, devletin kurumlarının onaylarından geçerek alıyor. Yani bu tarz mesela... Bu tarz onaylardan sonra yıllarca takım sahibi olmuş bir insanın takımına el koymak ya da ne bileyim bu tarz fon olaylarına girmek ne kadar adil? Hani savunduğum için söylemiyorum bu arada şeyi.
Yok, doğru diyorsun.
Ama yani şimdi
zamanında elini yüzünü o kadar bulaştırmışlar ki nasıl içinden çıkacaklarını bilemediler. O yüzden böyle bir şey yapıyorlar. Tamamen doğru diyorsun. Çünkü
mesela
birine tukaka diyorsak diğerine de tukaka dememiz gerekiyor.
Tabii canım.
Yanlış düzeltme yaparsın.
Batı'nın iki yüzünden ara ara seninle çok bahsediyoruz. Sevgili dinleyen de buna hakim. Mesela İngiltere'de takım, yani takım sahibi olmak Premier Lig özelinde milyarlarca pound'a giden bir değerden bahsediyoruz.
Evet.
Burada mesela Newcastle United'ın satışının onaylanması inanılmaz bir fiyasko. Yine Suudi Arabistan'la bağlantılı, direkt bağlantılı aileyle bir satış. Sonrasında başları ağrır ağrımaz bilmiyorum ama hani sürekli bir sıcak para girdisi de sağlamaya çalışıyorlar ve bir tarafıyla da Manchester City, senin ifade ettiğin gibi Manchester United'ı da var bunun içerisinde, Amerikalıların aldığı. Hani sürekli bir döngü var ve futbol o kadar değerli bir halde ve artmaya da devam ediyor ki sanki farklı ülkelere de bu sıçrayacak gibi. Hani bu İtalya'sı da olabilir, işte İspanya biraz zor bu konuda ama Türkiye'de de zor zaten. Birkaç tane kulübe alabilirler sadece şirket olduğu
Göztepe
için.
Göztepe falan bazen
Kasımpaşa
geliyordu.
Göztepe benzeri takımlar, evet, hani alınabilir, evet, durumda. İlgilerini çekiyor. Yani yapılan şey temelde güzel bir makyaj PR ve bu makyaj çalışması. İnanılmaz şekilde bence tutuyor ve ilgiyi çekiyor.
Ama unutma ki her makyaj bir gün akar diye popomdan bir deneyim uydurayım.
Yo, doğru, doğru.
Bu arada şey diyeceğim, bu washinglere bakarken sonları gelirken bunu da notlarıma eklemiştim. Sana da hatta bunu söyledim geyikle muhabbet arasında bölüm öncesinde. Bu washinglerin başka versiyonları da varmış işte.
Evet.
White washing,
bu bir serinin aslında başlangıcı.
Evet, onu dinleyene söyleyeyim. Bu serinin başlangıcı, genelde sporla ilgili bölümler yapmıyoruz. Futbolla da böyle çok endeksli bir podcast değiliz. Hı-hı. Ama burada futbol ağırlıklı da olsa spor ağırlıklı bir bölüm oldu. Sports washing
sevgili,
olduğu için.
Aynen. Sevgili dinleyene şunu söylemek lazım. Aslında bu bir serinin ilk bölümü gibi.
Evet.
Bu seri hangi seri diye sorarsa sevgili dinleyen, yıkama yağlama serisinin,
evet, evet,
ilk bölümü
başlarda
gibi düşünebiliriz.
Uydurduğumuz kelime benim de hoşuma gitti. Yıkama yağlama serisinin ilk bölümü sports washing olabilir diyelim. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa yavaştan istersen,
evet,
ne öneriyoruz köşemize geçebiliriz.
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi önerilerimizle sevgili Samet başlıyor.
Önce bölümle alakalı iki tane izlemelik, bir tane de okumalık öneri vermek istiyorum.
Lütfen.
Okumaya değer bulduğum makale var. Bu makalenin kaynağı dergipark.org.tr. Bunun yani uzundan, evet, linkini atalım sitenin, okusunlar. Başlığını söyleyeceğim. Cem Yücetürk ve Yusuf Bahadır Keskin'in yazdığı Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi'nin bir sayısında otoriter rejimlerin aklanma yöntemi olarak sports washing ve Suudi Arabistan Krallığı örneği diye bir makale var. Buradan evet, bizim konuştuğumuz her şeyin senin önüne okudum. Gelmişti değil mi?
Evet evet.
Bence bunu koyalım Cihan şeye. Siteye.
Çok az olan Türkçe içerikten birisi aslında bu vermiş evet. olduğum makale.
Hem onlara destek olsun bilinirlik açısından hem de bizim dinleyen için daha derinlere inme babında güzel bir makale olduğunu düşünüyorum.
Hı-hı.
Onun dışında da Netflix'çiler için FIFA Uncovered diye bir belgesel izlemiştim ben bayağı önce. Denk geldi bu bölüme. Çünkü birebir sports washing olmasa da FIFA'nın ne kadar içten
yozlaşmış.
Evet ve yozlaşmış bir kurum olduğunu gözler önüne seren bu işte Katar Dünya Kupası'ydı, Cartçurt'u evet. bir sürü şeylere insanların aklının erebileceği bir belgesel diyelim.
Kesinlikle.
Ve son olarak da bu 60 Minutes'ın Saudi Arabia Becomes Unlikely Sport Hub Amid Sports Washing Accusations diye uzun uzun video ismi
güzel.
Olan.
Güzel. Neden gülüyorum? Çünkü evet abi. Aynen. O kadar video arasından Samet seviyor ya 60 Minutes'ı deyip notlarımı aldığım videoyla.
Ortak öner olsun.
Sıkıntı yok. Hiç evet. problem değil.
Zaten zengin bir öneri köşesi olduğu için ortak olsun. Sıkıntı yok dediğin gibi. Lafı da çok uzatmadan iki tane şarkıyı HKB'yi dinlencesine Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunan şarkı listemize ekleyip ben köşeme çekileyim. Bir tanesi Violent Vera'dan God Complex. Diğeri de Arctic Monkeys'ten ki sen seversin bu grubu.
Allah Allah.
Do I Wanna Know isimli şarkı. Bunları listemize ekleyelim. Kulaklarımızı senin için kabartıp ne var ne yokmuş bakalım sevgili Cihan'ım.
Yani şimdi teşekkür ediyorum öneriler için bu arada.
Rica ederim.
Do I Wanna Know'u eklememiz bizim için şaşırtıcı.
Gerçekten. 3 kere baktım. Yani tekrar önermiş olmayayım diye.
Ya şimdi Dergi Park'taki makale nokta atışı. 60 Minutes nokta atışı. Artık diyecek bir şeyim yok bu konu hakkında sevgili Samet'ciğim.
Keşke bana sözü önce vermeseydim mi diyorsun bu sefer?
Her zaman.
Aslında, yo, aslında, her zaman. Aslında Cihan bu seninle benim ne kadar aynı kafa yapısında olduğumuz ve işimizi ciddi alıp güzel araştırmalar yaptığımıza bir örnek değil mi sence? Kendimizi şey, övelim.
Aslında burada gülmemem gerekip az sessiz kalıp evet demem gerekiyordu. Ya biraz öyle Samet'ciğim deyip iki tane şarkı önereyim bu kadar öneriden sonra. Öneriler silsilesi. Benim de aslında çalma listesine bakıp Allah Allah. Vallahi vallahi nasıl dediğim olmuş. İki şarkı var. Bir tanesi Guns N' Roses'dan Knocking on Heaven's Door. Bir diğeri ise seninle nerede dinlediğimizi hatırlayacak mısın diye sormak istediğim. Garbage grubundan Only Happy When It Rains şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesi. Playlistimizde olacak sevgili dinleyen. Deezer, Spotify ve YouTube. Şu an düşünüyorsun değil mi nerede dinledik bunu diye.
Evet evet şu anda düşünme pozumu veriyorum
sadece,
sana.
Sadece lokasyon söyleyeceğim. Festival ya da başka bir şey değil. Kilios.
Oo evet hatırladım. Bu konuyla ilgili hatta bir bölüme de dönebilir değil mi dinleyenler? Çok eski bir bölüme.
Evet. Yağmurun altında dinlediğimiz bir şarkı. Romantik oldu ama bezmiş bir halde. Evet. Arbutlarda otururken dinlemiştik. Benim önerim bu kadar sevgili Samet'ciğim.
Bizim dinleyen, ya bilmeyen dinleyen için teşekkür ederim önerin için. Bu arada gerçekten klasik iki tane şarkıyı ortak bölümle alakalı önerimizin üstüne güzel bir şekilde eklemen sevindirdi. Ama böyle uzun soluklu dinlemeyenler için de şunu söyleyeyim yani festivallerle ilgili bir sürü başımızdan geçen güzel anılar olduğu için eski ilk bölümlerde.
Çok eski evet.
Evet ya bir de biz bu podcast'a başlarken tam olarak hani ne yapacağız ne edeceğiz bilmeden böyle bir daldık. O zamanlar daha böyle kişisel hikayeler ne bileyim hayatımızdan
bir yerde, enstantaneler bir yerde falan bitecek kişisel hikayeler.
Evet evet. Yani bir su yolunu buldu bir şekilde artık daha kesinlikle. Oturaklı bir konsept var ama o zamanlar festivallerden falan bahsediyorduk. Bununla bağlantılı bir şey daha söyleyip bölümü kapatalım. Geçenlerde Spotify'da bölümleri aşağıya doğru böyle parmak işareti yaparken çünkü o böyle bir ego tatmini oluyor. Aa ne kadar çok aşağıya gidiyor bir sürü bölümümüz olmuş diye. Aşağı doğru giderken en sonunda liste durduğunda yanlışlıkla parmağım ilk bölümün play'ine bastı ya da ikinci bölümün olabilir hatırlamıyorum. Hı-hı. Ve o toyluk, o kayıt kalitesi, o böyle anlatabiliyor muyum? Deneyimsizlik falan havada kokusu var onun. Oradan buraya gelmek çok sevindirdi ya böyle çok
bu şeyler
farklı
gibi.
Bir, çok farklı hani, geliyor onu dinleyince. Bak aç bir dinle ne demek istediğimi anlayacaksın.
Aç bir dille alacaksın.
Dinleyen de anlar.
Bu şey gibi aslında müziğe yeni başlayan 90'lardaki müzisyenleri hatırlarsın. Albüm kayıtlarının tınısı işte ne bileyim evet. yorumları şarkıları vesaire. Ondan buna evrilmek ta sevgili dinleyen işte 240 bölümler, küsürler vesaireler.
Ama oluyor. Ben de bir tane analogy ya da neyse Türkçesi yapayım, bir saptama. Biraz şeye de benziyor. Mesela sahneye ilk çıktığında şarkı mesela söyleyeceksin. Ne yapacağını bilmediğin için ellerin kolların böyle bağlı. Evet. Mal gibi durup söylersin. 5. 10. konserden sonra işte havalara girersin, rahat olursun.
Seyirci üstüne atlarsın.
Çıkarıp atarsın falan, üstüne atlarsın falan. Bizde mikrofonla alakalı ilişkimiz de öyle. Hani ilkinde biz seninle ne söyleyeceğimizi bilemiyorken şimdi hadi bas kaydı da girelim, bölümümüz aksın gitsin modundayız. O rahatlık da var gibi geldi bana. Nedense böyle bir nostaljiye bağladık bölüm sonu ama hep konu konuşmak zorunda da değiliz zaten. Burası free bir platform oldu. Onu da konuşmuş olduk.
O zaman daha fazla uzatmadan, sevgili dinleyene teşekkür etmeden Samet bir şey ekleyecek.
Bir hatırlatmayı kendim
boynumun borcu bilirim.
Aynen öyle. Hangisi? Son zamanlarda siteye sesli mesaj yollama özelliğini de ekledik. Hem telefondan hem bilgisayarlardan. Sadece yorum yapmak, ne bileyim bize destek olmak için başka türlü yollardan ulaşmak, Patreon olsun o tarz şeyler değil. Aynı zamanda sesli mesaj bıraktığınızda o bölüm olmasa da o bölüme dair ne düşündüğünüze dair mesela,
bakalım
mesela,
hangi bölümde dair, çıkacak?
Fikirlerine dair aynen. Evet. Bunları sesli mesaj olarak bize yollayan dinleyicilerin ses mesajlarına ileriki bölümlerde yer vereceğimizi belirtmek isterim. Hatta bunlardan bir iki tanesi elime geçti. Önümüzdeki bölümlerde ve bu bölümde de hemen şu anda bye bye dediğimiz kısımdan hemen sonra dinleyenler bir örneğini duymuş olacak.
Bu da sevgili dinleyenle farklı bir iletişim yöntemi diyebiliriz. O zaman bu sefer teşekkür ediyorum Samet'ciğim, sevgili dinleyene. Bizimle yolculuğa devam ettiği için bu bölümde ve diğer bölümlerde olduğu gibi bu dakikaya kadar da bizimleydi. Onun dışında hkbpodcast.com üzerinden bize ulaşabiliyorsun sevgili dinleyen. Sürpriz bir şekilde açtığımız mağazamızdan, ilgini çeken ürünlerimizden de ne bileyim envanterini eklemek istersen oradan bizimle iletişime geçip gereken adımları atıyorsun ve bir şekilde ulaşıyorsun diyelim. Merchandise'larımıza, Samet'in dediği gibi. Onun dışında ne yapıyoruz? Spotify, Deezer ve YouTube'dan dinlencemize, HKBO dinlencesine daha doğrusu ulaşabiliyorsun.
Ve bütün bu hatırlatmalardan sonra da bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın diyelim. Sizi seviyoruz. Bay bay.
Güle güle.
...2024'te de HKBO Podcast dinlemeye devam. Vancouver'dan bütün kulaktaşlara selam olsun.